Merhaba, bugün 30 Nisan. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. İspanya'da sol koalisyon iktidarda. Başbakan Pedro Sánchez bir süredir baskı altındaydı. Eşi Begoña Gómez, başbakanın adını kullanarak iş çevrelerine müdahale etmekle suçlanıyordu. Sánchez'in bu suçlamalara karşı istifa edip etmeyeceği dün merakla bekleniyordu. Madrid'deki Anadolu Ajansı muhabiri Şenhan Bolelli'ye katıldığı için teşekkür ediyorum. Şenhan, önce en sıcak haberi verelim mi? Karar ve açıklaması nedir?
Evet, herkese iyi günler Madrid'den. İlk olarak tabii Sánchez belki de İspanya tarihinde ilk defa bir siyasi bir gelişme yaşattırdı herkese. O da 5 gün boyunca kendini tamamen kapattı, bütün görüşmelerini iptal ettirdi ve sonunda evet hükümette başbakan olarak görevimde kalmaya devam edeceğim dedi. Ama tabii ki bu gelişmeler herkesi şaşırttı. Hiç beklenmedik bir gelişmeydi. Gerçekten bir başbakanın üzerime çok geliyorlar, çok fazla hakaret, yalan haber var. Daha fazla bunu kaldıramıyorum. Aileme saldırıyorlar ve 5 gün boyunca dinlenmem gerekiyor. Geleceğimi düşünmem gerekiyor demesi oldukça ilginç bir girişimdi. Ve bunun sonunda Sánchez bu saldırılara artık göğüs gerebileceğini, ailesiyle beraber bu artarak devam edeceğini söylediği saldırıların durdurulması veya önlenmesi için kendisinin de bir liderlik yapabileceğini söyledi. İspanya siyasetinde ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Zira takdir edersiniz ki Avrupa'nın her yerinde, dünyanın her yerinde siyasi gruplar arasında atışmalar, iftiralar çok da aslında doğal bir şeydir. İspanya'da yaşanan da aslında bu. Ama Sánchez eşine yapılan iftiranın ya da ortaya atılan iddiaların artık bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Bunun kişisel bir girişim olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani Sánchez üstüne basarak vurguladı. Herhangi bir şekilde etrafındaki siyasi danışmanlara veya yol arkadaşı yaptığı diğer bakanlara veya parti üyelerine danışmadan bunu kendisinin aldığını, bireysel bir karar olduğunu söyledi. Fakat sonuçta belki de son seçeneklerden biri olan, çünkü önümüzde 4 tane seçenek vardı. Ya istifa edecekti, ya tekrardan meclisten güven oyu alacaktı, ya erken seçim, ya da en son hiçbir şey yokmuş gibi tamam ben kararımı verdim, devam ediyorum diyecekti. Bu sonuncu seçeneği seçti Sánchez ve devam dedi. Ama bundan sonra İspanya siyasetinde artık taşlar yerinden oynadı diyebiliriz. Çünkü sağ ve sol ayrımı çok daha artacaktır. Her ne kadar Sánchez üzerini kapatmaya ve önlemeye çalışsa da bu fake haber dediğimiz artık dünyada bir gerçek olan ve gerçekten de engelleyemeyen bu haberlerin bir şekilde nasıl önünü alacağını da merak ediyoruz. Zira önlemler alınması için ve yasal girişim yapılması için buna liderlik edeceğini söyledi Sánchez. O yüzden İspanya'da önümüzdeki günlerde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü veya sosyal medya konuları oldukça sık gündeme gelecektir.
Şimdi suçlamaların ayrıntılarına bakalım. Adalet mekanizmasına erişti mi bu suçlamalar? Onlar nasıl değerlendirdi? Başbakan anladığım kadarıyla temelsiz, dayanaksız, sahte iddialar görüşünde.
Evet, şimdi bir kere İspanya'da siyasetle küçük bir şekilde açıklamak gerekiyor. Çünkü diktatör Franco döneminden sonra, yani 74'ten sonra İspanya siyasetinde iki partili bir sistem vardı. Yani sağı temsil eden Halk Partisi, solu temsil eden de Sosyalist İşçi Partisi, Sánchez'in lideri olduğu parti. Bu iki parti devamlı birisi diğeriyle değişerek iktidara geldi bu dönemlerde. Fakat son 10 yıldır bu iki partililik bozuldu İspanya'da. Ne oldu? Koalisyon kurmak zorunda kaldılar. İlk olarak Sánchez son 3 dönemde iktidarda, kısa bir dönem 2018-2019 arasında azınlık hükümeti kurdu. Daha sonra ilk defa İspanya tarihinde koalisyon kurulmuştu aşırı solla beraber ve bu en son geçen yıl yapılan 23 Temmuz'daki seçimler sonrasındaki oluşan siyasi haritada da Sánchez bir koalisyon hükümeti kurdu. Gene aşırı solla beraber. Fakat bu bile yetmedi. Katalan ve Bask siyasi partilerin dışarıdan desteğini almak zorunda kaldı. İspanya'da biliyorsunuz Katalunya eskiden bilinen Bask ayrılıkçı bölgeler ve İspanya'dan ayrılmaya dair sürekli siyasi girişimleri olan bölgeler. O yüzden tabii ki İspanya'da siyasi taşlar değişti ve aşırı sağ ortaya çıktı. Vox diye bir artık İspanya'da gerçek var. İspanya'da üçüncü büyük siyasi parti. O yüzden bu oluşumda tabii ki partiler arasındaki iftiralar, iddialarda oldukça fazlalaşmaya başladı. Sanchez'in eşine yönelik yapılan iddia ise kendisi iş kadını tanınan birisi, danışmanlık yapıyor, hissedarları olan şirketleri var ve bazı şirketlerde bunlardan mesela en fazla öne çıkartılan Air Europa şirketi oldu. Devletle yapılan bazı kontratlarda, sözleşmelerde Begonia Gomez'in bir şekilde başbakan olarak eşinin de ismini kullanarak yardımcı olduğu iddia edildi. Ama bu iddiaların hiçbir kaynağı yok. Bunu ortaya atan Temiz Eller adlı bir aşırı sağ sendikalist bir grup. Ve bu grup da kendisi söyledi. Biz bu iddiaların doğruluğunu bilmiyoruz. Sadece gazetelerde yazılanlara göre verdik dedi. Gazeteler dediği de aslında dijital medya. Yani hiçbir kontrollü olmayan, herkesin rahatça bir şekilde başkasına iftira atabildiği yayın organları bunlar. Çok tanınmış isimler de değil. Yani ne diyeyim, İspanya El País, El Mundo, La Vanguardia gibi önde gelen basın grupları da değil bunlar. İsmi de bilinmeyen küçük gruplara yayın yapan ama internet olduğu için tüm dünyaya yayın yapan gruplar bunlar. Tabii Sanchez de artık bunların engellenmesi, durdurulması taraftarı. Bunlar demokrasiyi pisletiyor, kirletiyor ve çamur atıp kaçıyor diyor Sanchez. O yüzden de bundan sonra İspanya'da demokrasinin savunulması için özellikle sosyal medya, dijital basının bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğini savunuyor. Burada dış güçlerden de bahsetmek gerekiyor. Zira özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla da belki bağlantılı olarak Katalonya'daki bu bağımsızlık girişimlerinde Rusya'nın dijital olarak sanal ortamlarda, sosyal medyada Katalunya'daki ayrılıkçı girişimleri desteklediğine dair çok fazla haber çıktı. Hiç tabii bunlar kanıtlanan haberler değil ama yani son 3 yıldır Rusya'nın da bir şekilde Katalunya'daki ayrılıkçı girişimlere destek verildiği sürekli yazıldı, çizildi. Ciddi kaynaklardan da bu aslında doğrulandı. Mesela ben kendim eski Başbakan Felipe González'le bir hafta evvel görüştüğümde bu iddiaların kesin ve kesin doğru olduğunu söyledi. Sonuçta İspanya'daki en köklü siyasetçilerden biri de bunu söylüyorsa en azından doğruluk payı olabilir diye düşünmek gerekiyor. O yüzden sadece belki İspanya içi değil dışında da bazı etkiler oldu. Zaten Sanchez'in konuşmasında bir nokta var. O da diyor ki İspanyol toplumundan bir kez daha örnek olmasını rica ediyorum. Bizi etkileyen kötülükler küresel bir hareketin parçasıdır diyor. Yani burada sadece İspanya içinde değil dışında da bazı grupların aşırı sağ özellikle destek veren grupların kontrol altına alınması ve bilinmesi ortaya çıkartılması gerektiğini savunuyor. O yüzden İspanya'da başlayacak olan bu dijital medyanın kontrol altına alınması girişimi belki de önümüzdeki aylarda Avrupa'nın diğer ülkelerinde de gündeme gelecek olan bir şey olabilir.
Şimdi aşırı sağın dış güçlerden etkilendiğine dair bir iddiayı sosyalist bir başbakan ortaya atıyor ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı zikrettin. İspanya'nın dış politika tatbikatına bakınca aslında Ekim'den bu yana Gazze şeridinde yaşanan katliamlara karşı net bir tutum sergileyen bir hükümetten bahsediyoruz. Biraz da dış politika performansından bahsedelim mi?
Tabii ki. Hatta burada belki küçük bir parantez açmak lazım. Belki polemik yapmadan tabii ki. Zira bu yaşanan tüm siyasi depremde İspanya'da şöyle bir iddia da atıldı. Gene sosyal medyada atıldı. Bu o da denildi ki İsrail'in elinde malum herkesin bildiği bu Pegasus casus dinleme cihazları vasıtasıyla Sanchez'e ait bazı kayıtlar var ve bunlarla ilgili tehditler yapıldı. O yüzden Sanchez istifa etmeyi gündeme getirdi diye iddialar ortaya atıldı. Ama belki bu da Sanchez'in dediği haber kirliliği, sahte ve başka yönlendirmeye yönelik haberlerin bir örneğiydi, bir tanesiydi. Ama sonuçta böyle bir örnek de birkaç basın organında yazıldı. Hatta Fransa'da da benim bildiğim buna benzer iddialar ortaya atıldı. Ama tabii ki hiçbir şekilde kaynağı belli değil. Bu kayıtların var olup olmadığı belli değil. Ya da böyle bir kayıtların ortaya atılması halinde bunun kime yarar sağlayacağı da belli. Zira gerçekten İsrail elinde böyle bir kayıt olsa ve bunu yayınlasa tahmin ediyorum İspanya değil tüm Avrupa Birliği'nden çok çok büyük tepkiler alırdı. Bir başbakanın dinlenip kayıtlarının ortaya atılması. O yüzden böyle bir iddialar var ama bunun polemik seviyesinde olduğunu bilerek noktayı koyayım. İspanya'nın dış politikasına gelince İspanya Avrupa Birliği içerisinde özellikle Filistin'e destek veren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınayan ülkelerden biri oldu. İspanya evet biz Hamas'a karşıyız ve Hamas'ı kesinlikle bir barış ortağı olarak görmüyoruz. Ama aynı şekilde de İsrail'in bu yaptıklarının hiçbir şekilde kabullenebilir yanı yoktur diyor ve çözüm bulunması gerektiğini savunuyor. İspanya tabii burada birazcık dış politikada kendini öne çıkarma, baş aktör olmaya girişimi olduğunu da söylemek gerekiyor. Zira İspanya baştan beri iki devletli çözüm ve uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi için ısrar ediyor. İspanya'nın bu Filistin devletini tanıma girişiminin çok kısa zamanda yani bir aydan kısa bir sürede gerçekleşmesi gerekiyor. Zira bunu İspanyol Dışişleri Bakanlığı da Başbakan Sanchez de sürekli vurguladı. Temmuz'dan evvel İspanya'nın Filistin devletini tanıyacağını söyledi ve hatta bunu ortak bazı 4 veya 5 ülkeyle beraber yapacak. Bunlar işte Norveç, İrlanda, Slovenya, Malta zaten bunlarla bir ortak açıklama da yaptı İspanya. O yüzden İspanya'nın dış politikasında son dönemlerde Filistin konusu oldukça gündemde. Tabii bu da gerek İsrail, gerekse İsrail'in şu andaki en büyük yandaşı olan Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Avrupa Birliği içerisinde de Almanya ve Fransa'nın malum tutumlarından dolayı İspanya'nın Sanchez hükümetinin attığı bu adımlar dikkat çekip diğer gruplar tarafından, ülkeler tarafından desteklenmiyor. Bunu da biliyoruz ama Sanchez'in sonuçta bu girişimi ve yapacağını taahhüt ettiği Filistin devletini tanıma olayı gerçekten sembolik bir şey gibi gözükse de Avrupa Birliği içerisinde atılan bir adım olduğundan dolayı İsrail'i birazcık da köşeye sıkıştıracaktır. Bunu da herkes biliyor. O yüzden yani Sanchez'in de söylediği gibi bu zamana kadar olan üzerine atılan iftiralar, çamurlar onun kendi ifadesiyle artarak devam edecektir. Ama buna hazır olduğunu ve göğüs germek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. O yüzden bekleyip bu gelişmeleri hep beraber göreceğiz.
Anadolu Ajansı Madrid muhabiri Şenhan Bolelli'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.